KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık 11. Kaset 2. Yüz Sayfa 734 A2 B3 C4 D5 E6 20 1 Louis Philippe'in ünlü bir romanı Türkçe'ye çevrilmiş. Aldım okudum. 2. Çevirmen dile özenmiyor. 3. Eski sözcüklere, eski cümle kuruluşuna bağlı. 4. Philippe'in romanını seçen bir kişide elbette bir incelik olacak. 5. Ancak çevirmen kendi adını yazmamış. 6. Neden bildirmiyor adını merak ettim doğrusu. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine "Olsun, gene de yazı yazmasını biliyor" cümlesi getirilebilir. A2, B3, C4, D5, E6 21. Bugünlerde Roger Martin'in romanlarını okuyorum. Eğlenceli mi romanlar? Değil. Roger Martin'in yapıtlarında eğlence aranmaz. Parlaklık da aranmaz. Güzel, tatlı cümleler kurmaz o. Doğruluk arar. Romancıdan çok tarihçidir. Dura dura okumak gerekir onun romanlarını. Biraz da sıkılarak. Bu parçadan sözü edilen romancı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Romanlarının okuru eğlendirmediği. B. Hoşa giden cümleler kurma peşinde olmadığı. C. Romancıdan çok tarihçi yönünün baskın olduğu. D. Okurken sıkıntıya katlanmak gerektiği. E. Yapıtlarındaki konu ve kişilerin gerçek yaşamdan seçildiği. 22. 1913 yılında bir gazetenin edebi eki tek sorusu edebiyatımızda en beğendiğiniz 5 dize olan bir çeşit anket düzenler. Gazeteye gönderilen dizeler arasında en fazla dikkati çekenler ismi hiç duyulmamış bir şaire aittir. O tarihte gencecik bir şiir heveslisi olan Faruk Nafiz, bu dizelerin sahibi olarak anılan şairin kim olduğunu sınıf arkadaşlarından öğrenir. Yahya Kemal. Hemen onunla ilgili bir araştırma yapar ve bir dergideki çalışma odasında onu ziyaret eder. Uzun yıllar süren bir dostluğun ilk adımı böyle atılır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? A. Faruk Nafiz ile Yahya Kemal'in şiir anlayışlarındaki benzerliklerden. B. Edebiyat dergilerinin düzenlediği anketlerin öneminden. C. Yahya Kemal ile Faruk Nafiz arasındaki dostluğun nasıl başladığından. D. Yahya Kemal'in Faruk Nafiz üzerindeki etkisinden. E. Gazetelerin edebiyat dünyasına sağladığı yararlardan. 23. Cumhuriyet dönemi şiirimize, toplumcu şiirimizle birlikte ikinci yeni analık etmiştir. Çocukluğuyla, naifliğiyle, günlük, katı mantığın çeperlerini parçalayarak, ödünç de olsa, acemi de olsa, yepyeni imgi olanakları hazırlamıştır. Yapay şiir dilini parçalayıp, onu konuşma diline, halkın diline yaklaştırarak, olağanüstü bir evren açmıştır. Buna düş gücünü, ironiyi ve kara mizahı da eklememiz gerek. Şu anda en katı toplumcu şiirimizde içinde olmak üzere onun tuzu biberi bulunmayan şiir yok gibidir. Bu parçadan ikinci yenilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Cumhuriyet dönemi şiirinin oluşmasında etkili olduğuna. B. Toplumcu şiire karşı bir tepki olarak doğduğuna. C. Şiirin dilini konuşma diline yaklaştırdığına. D. İroniye ve kara mizaha yer verdiğine. E. Günlük katı mantığın dışına çıkabildiğine. 24. Biz fotoğrafçıların sürekli gezmek, keşfetmek ve belgelemek gibi güzel bir sorumluluğumuz var. Bu konuda son yıllarda fotoğrafın yaygınlaşması, teknik yenilikler, gezi bilinci, iletişim ve ulaşımdaki gelişmeler, daha çok biçim kaygısını öne çıktığı tanıtım fotoğraflarının artmasına yaradı. Eksik olan, daha çok yapılması gereken, insana dair ve fotoğrafça söylemi olan Türkiye fotoğraflarıdır. Bunun için de daha çok bilgiye, emeğe ve tabii ki daha çok sırt çantalı fotoğrafçıya ihtiyaç var. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Fotoğrafçıların gezmek, belgelemek gibi sorumluluklarının olduğu. B. Her fotoğrafın sanatsal değer taşımadığı. C. İletişim ve ulaşımdaki gelişmelerin tanıtım fotoğraflarını arttırdığı. D. Fotoğrafçı bakış açısıyla çekilen Türkiye fotoğraflarına ihtiyaç duyulduğu. E. Son yıllarda fotoğrafın oldukça yaygınlaştığı. 25. Mimarlık giderek toplumsal alandan dışlanıyor demeyeceğim. Fakat dışarıda kalıyor. Bunda kendisinin de payı var. Kendileri dışındakilere karşı bir ilgisizlik söz konusu. Kendilerinin dışındaki, yani mimar olmayanların değerleri nedir, beklentileri nedir, onların mekana dair talepleri nedir, ne isterler? Mimarların bu konuyu yeni baştan gözden geçirmesi gerekiyor. Toplumsal alana girmek istiyorlarsa tabii. Bu parçaya göre mimarların toplumsal alanın dışında kalmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kentin doğal yapısını umursamayan bir anlayışa sahip olmaları. B. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmemeleri. C. Kendileri dışındaki insanların mekanla ilgili düşünce ve talepleriyle ilgilenmemeleri. D. Toplumdan uzak kalarak toplumsal değişimi takip edememeleri. E. Kişisel değerlerin toplum değerlerinin önüne geçirmeleri. 26. 1. Bütün yaşadıklarıma, tanıklarıma, hayatın en ince ayrıntılarına birer öyküymüş gibi bakarım. 2. Çünkü buradaki hayatlar tıpkı Çehov'un, Gorki'nin öykülerindeki hayatlardır. 3. Okuduklarımla yaşadıklarım yakınlaşıyor birbirine yani. 4. Öyküden hayata, hayattan öyküye bakıyorum. 5. Masallar, halk hikayeleri beni öyküde buluşturmuştu. 6. Öykü de şiirle romanın kapısını aralamıştı. 7. Şimdi her tür kendi yolunu çiziyor. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A2, B3, C4, D5, E6. 27. 1. Diyelim ki roman yazıyorsunuz. 2. Her şey, romanlar, olaylar, ayrıntılar mükemmel yürüyor. 3. Ama öyle bir yere geliyorsunuz ki ondan sonrası için anlattıklarınıza kendinizin inanması gerekiyor. 4. Yani roman tıkanıyor. Formülü kaybediyorsunuz ya da roman kan takviyesi bekliyor. 5. Bütün romancılar o çıkmazı hissetmişlerdir. 6. Hayır, böyle bir şey yaşamadım diyen yoktur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin atılması, cümlenin anlam ve anlatımında daralmaya ya da bozulmaya neden olmaz. A2, B3, C4, D5, E6. 28. Ozan'ın işi matematiksel ilişkiler kurmak değildir. Ozan, bütün zamanları birbirine karıştırır. Aynı süre içinde ve aynı mekanlarda havanın sıcaklığını duyumsar. Penceresini açınca yeni açmış çiçekleri, ağaçlardaki tomurcukları görür. Duygu ve düşünceleri katmanlıdır. Bu katmanlar arasında gözle görülmez, duyumsanabilir ilişkiler vardır. Bu nedenle kuracağı cümlede soru işaretleri, ünlemler, üç nokta, söylenmeden geçilen ama sezinletilmek istenen gerçekler vardır. Bu parçadan Ozan'la ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Zamanın doğal akış sırasına uymadığı. B. Doğadaki değişimi derinden duyumsadığı. C. Birbiriyle ilişkili duygu ve düşünce katmanlarına sahip olduğu. D. Sözcüklere kendine özgü ve geçici anlamlar yüklediği. E. Kimi gerçekleri açıkça söylemeden sezdirdiği. 29. 1. Fatih döneminde yapılmış Kuşkonmaz Camisi. 2. Caminin hemen önünde bir kayıkhane var. 3. Haliç'e açılan bu kayıkhane vasıtasıyla camiye gelenler deniz yolunu da kullanabiliyorlarmış. 4. Kuşkonmaz Camii'nin niçin bu adı aldığının ilginç bir hikayesi var. 5. Deniz kenarında olduğu için martılar camiyi her gün kirletirlermiş. 6. Caminin sorumlusu esrafı temizlemekten bıkıp usanmış. 7. Onun çaresizliğini anlayan hükümdar, "Tamam, sen üzülme, buraya artık kuş konmayacak." demiş. 8. Rivayet işte camiye bu yüzden Kuşkonmaz adı verilmiş. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A 3, B 4, C 5, D 6, E 7. 30. Bir eleştirmenimiz geçenlerde bir yazı yazdı. Neymiş? Oğuz Atay gibi roman yazan yokmuş artık. Doğru olabilir, doğru olmasına da sormazlar mı adama? Peki ama beyefendi, Oğuz Atay sağlığında neredesin ey okurum diye çırpınırken kendisi hakkında yazılmış kaç yazınız vardı ki? Oğuz Atay ile yandaş gibi gösterilebiliyorsunuz kendinizi. Bu yüzden ben bu tip eleştirileri samimi bulmuyorum. Bu parçaya göre yazarın sözünü ettiği eleştirmeni samimi bulmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Oğuz Atay'la sağlığında ilgilenmediği halde ölümünden sonra ona övgü dolu sözler söylemesi. B. Eleştirilerini yapıta yönelteceği halde yapıtın yazarının kişiliğini ön plana çıkarması. C. Okurun Oğuz Atay'la ilgili görüşlerini önemsemeyip kendi görüşlerini öne çıkarması. D. Önceden hakkında olumsuz sözler söylediği bir yazarı daha sonra övmeye kalkması. E. Eleştirinin ilkelerine uymayan değerlendirmeleri bilimsel doğrularmış gibi sunması. Deneme sınavı. Sınav 10. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duymak sözcüğü bir sesi algılamak, işitmek anlamındadır? A. Ben onun iyi niyetli olduğundan kuşku duyuyorum. B. Bugünlerde memleketime özlem duyduğumu söyleyebilirim. C. Ara sıra midemde bir yanma duyuyorum ama nedenini bilmiyorum bunun. D. O her varlığa sevgi duyan, neşe dolu biriydi. E. Aşağı kattan gelen gürültüyü siz de duyuyor musunuz? 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? A. Ben hiç kimseden sözümü sakınmam. B. İşi neden ağırdan aldığınızı bilmiyorum. C. Elini yüzünü yıkayınca kendine geldi. D. Parasının bir bölümünü sadaka diye dağıttı. E. Her güçlüğü göze aldığımı bilmelisiniz. 3. İfade özgürlüğünün bulunmadığı ülkelerde insanlar düşüncelerini ve eleştirilerini çok zaman fıkralar üreterek birbirlerine iletirler. Mizah adeta gizli bir dil haline gelir. Bu cümleye göre insanların birbirleriyle iletişimde bulunmaları, mizahi bir dil olarak kullanmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşüncelerini seslendirme özgürlüğüne sahip olmamaları. B. Mizahı en etkili anlatım yolu olarak görmeleri. C. Güldürerek eğitme amacı gütmüş olmaları. D. Az sözle çok şey ifade etmek istemeleri. E. Mizahta anlatılanların kolay kolay unutulmayacağına inanmaları. 4. Bir şiir için bize güzel, çirkin ya da açık, kapalı dedirten şey her şeyden önce yorumdur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? A. Bir şiirin güzel olup olmadığı biçimsel mükemmelliğinden anlaşılır. B. Şiirin anlamı, şiiri oluşturan sözcüklerin anlamlarının yorumlanmasıyla anlaşılabilir. C. Şiir hakkında yapılan değerlendirmeler ve varılan hükümler şiirin yorumlanmasıdır. D. Gerçek şiir anlamının yorumlanmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar net olduğu şiirdir. E. Şiiri yorumlayabilmek için şiirde güzelliğin, çirkinliğin ne demek olduğunun bilinmesi gerekir. 5. Sanat, sanatçının etkilendiği, hissettiği her şeyden etkilenir. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanatı, sanatçının kişiliğinden ve yaşadıklarından ayrı düşünemeyiz. B. Sanatı, bireysel bir çabanın ürünü olarak görmek doğru değildir. C. Bireyi toplumdan ayrı düşünemezken sanatı toplumdan soyutlamamız olanaksızdır. D. Sanatçı dış dünyadan aldıklarını ayıklamadan sanata aktaramaz. E. Her sanatçının imge ve hayal dünyası birbirinden farklıdır. 6. 1. Tartışmalı bir kişiliği vardı. Düşmanı çoktu. 2. genel olarak yanına yaklaşmak kolay değildi. En azından mesafeli bulunuyordu. 3. Sanat konusunda yazdıklarını gözden geçirip dergi için bir söyleşi yaptım onunla. 4. Kişiliği beni etkiledi. 5. Güçlü bir karakteri ve sistematik bir yaklaşımı vardı. 6. Öyle dedikleri gibi kibirli falan da değildi. Ciddi bir adamdı sadece. Bu parçada yazar numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak sözünü ettiği sanatçı ile ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunmuştur. A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. 7. Eleştirmek bir duygu işi değildir. Tamamen düşünsel bir uğraştır. Bu yüzden eleştirmen sanatçı değildir. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A. Sanatçıların duygularıyla eleştirmenlerin düşünceleriyle yapıtını ortaya koyduğu. B. Eleştirmenin bir sanatçı duyarlılığına sahip olmadığı. C. Sanatçılardan eleştirmenler kadar nesnel olmalarını beklenemeyeceği. D. Eleştirmenlerin dünya görüşüyle sanatçılarınkinin birbirine zıt olduğu. E. Eleştirmenlerin sanatçılıktan daha zor bir uğraş olduğu. 8. 1. Ünlü sinema oyuncusu Şener Şen'in müthiş bir oyunculuk sergilediği Namuslu adlı filmi sanırım hatırlıyorsunuzdur. 2. Bu film TV kanallarında sayısız kere gösterildi. 3. Topluma hakim olan köşe dönmeci zihniyeti halkı nasıl asli değerlerden uzaklaştırdığı ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. 4. Bu film sinema dünyamızda çokça görülen kara mizah bir sosyal hicif filmiydi. 5. Toplumu bugünlere taşıyan bir dönemi ve o dönemin değer yargılarını anlamak için bu filmi seyretmelisiniz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen filmin konusuyla ilgili bilgi verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. 9. 1. Geçenlerde televizyonlar sokak köpeklerinin öldürülmesini ekranlara taşıdılar. 2. Ekrana gelen bu tür olaylara bakmadan kaçınıyorum artık. 3. Birincisi hayvanlara eziyet edilmesine dayanamadığımdan. 4. İkincisi bu ülke insanlarının maalesef hepsinde değilse de belki çoğunluğunda şiddet öğesinin hükümran olmasından. 5. Sivil toplum örgütleri lütfen böylesi davranışları protesto etsin, kınasın. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çağrıda bulunulmuştur? A1, B2, C3, D4, E5. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A. Sen de mi bana inanmıyorsun? B. İnan ki senin geldiğinden haberim yoktu. C. Karadeniz'de pamuk tamı yetişiyor. D. Sanatçılar yapıtlarıyla yaşayacaklarını bilir. E. Çocukluğum Toroslardaki yaylalarda geçti. 11. Ünlü yazar, parantez, tiryakilerini coşturacak yeni bir hikayesini daha kitaplaştırdı, parantez. Beyhude ömrüm. Bu esere hikaye demek ne derece doğru bilemiyorum, parantez. Ben roman lezzeti olarak okudum bu kitabı. Bu parçada araçlarla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A. Noktalı virgül iki nokta soru işareti nokta. B. Virgül noktalı virgül nokta üç nokta. C. Virgül iki nokta üst üste nokta nokta. D. Virgül nokta ünlem işareti nokta. E. Virgül üç nokta soru işareti nokta. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A. Deniz kenarında oturmak istiyorum biraz. B. Araba kapıda bekliyor, acele edelim. C. Sizi iş çıkışında yemeğe götüreyim. D. İstersen kardeşin de bizimle gelsin. E. Bu haberi bir gazetede görmüştüm. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A. Sinemaya lise yıllarında ilgi duymaya başlamıştım. B. Sanatçının ilk filmini beğenmeyenler son filmini daha çok beğenecekler. C. Amerikan filmlerinin piyasaya sürülmesi Yeşilçam'ı olumsuz etkiledi. D. Bir filmi televizyondan izlemek, onu sinemada izlemek kadar zevkli değildir. E. Sinemaya emek vermiş birçok sanatçı bugün zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. 14. Gazetelerde birçok altı çizili bir öyküm, çevirim çıktı. Bunlar o zamanki ünlü altı çizili iki, bazı yazarlarınki gibi gerçekte yaşanmamış kurmaca altı çizili üç şeylerdi. Ama bu ilk altı çizili dört kalem denemeleri beni kolayca altı çizili beş yazmaya alıştırdı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi için numaralanmış sözlerden hangisi atılmalıdır? A1, B2, C3, D4, E5. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A. Çağdaş sanatta fotoğraf kullanımı ile ilgili söylenecek çok şey var. B. Sanat doğanın karşıtıdır. Doğayla mücadele eder. C. Sonbahar bir bitiş değildir. Yeniden başlayış törenidir. D. Uzmanlar konferansta çocuğu eğitirken nelere dikkat edilmesi üzerinde durdu. E. Sokaktan geçen satıcının yanık sesi evlerin duvarlarında yankılandı. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A. Mevlana bütün yaratılanlara, hatta insana büyük bir değer vermiştir. B. Albümdeki fotoğraflar Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait. C. İnsanoğlu nükleer silahları, savaşları istemiyor artık. D. Bu kent bir zamanlar filozoflarıyla ünlüymüş. E. Eskiden deniz kenarında olan Bafa, şimdi denizden çok uzakta. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde C. Ca 2, ben ondan yaşça büyüktüm aslında cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A. Bu pazar ailece pikniğe gitmeye karar verdik. B. Kedin yavaşça kuşun bulunduğu kafese yaklaştı. C. Senin akılca hepimizden üstün olduğunu kabul ediyorduk. D. Müdür yazdığım dilekçeyi dikkatlice inceledi. E. Öğretmen kısa boylu olanları yüksekçe bir yere çıkardı. 18. Geçmişi anmamız, ölülerimizi anmamız, biliyorum hep kendimizi düşünmemizdendir. En sevdiklerimizi, ölülerimiz arasından en sevdiklerimizi anarken de kendimizi, yalnız kendimizi düşünüyor, yalnız kendimizi ağlıyoruz. Gözyaşlarımızda da bir tat bulmamız hep bu yüzden değil mi? Bize yaşadığımızı bildirdiği için değil mi? Bu parçada insanın hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Alçak gönüllülüğü, B. Kurnazlığı, C. Hırslılığı, D. Bencilliği, E. Vurdum duymazlığı. 19. Bir ülkenin sinemasını toptan karalamak, yok saymak, gerek sinema tarihi, gerek bir ulusun kültür tarihi ve toplumsal tarihi açısından çok yanlıştır. Bunu yapanların aşağılık kompleksi derecesinin yüksekliğini tahmin etmek istemiyorum. Sinemacılar, halk böyle istiyor gerekçesiyle düzeyi çok düşürdüler. Oysa bugün anlaşıldı ki halk iyi filmlere gidiyor. Tür filmlerini çok kötüledik, aşağıladık. Ama Türk sinema sektörünün nasıl gelişileceğine de hiç kafa yormadık. Oysa asıl yapmamız gereken buydu. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. Bir ülkenin bütün sinema ürünlerini karalamanın doğru olmadığına. B. Türk sinemasını aşağı görenlerin aşağılık kompleksi içinde olduğuna. C. Türk halkının düzeyli filmlere rağbet ettiğine. D. Türk sinemasını geliştirmek için neler yapılması gerektiğine kafa yorulmadığına. E. Amerikan filmlerinin Türk sinemasının yok olmasına neden olduğuna. 20. Bizde demokrasinin ne kültürü ne de kendisi var. Bu nedenle eleştiriye tahammülümüz yok. Zaten eleştiri Türkçe'de, günlük dilde olumsuz bir içerik taşımaya başladı. Seni eleştirdi cümlesini söylediğiniz zaman, senin kötü taraflarını saydı döktü anlamı çıkarılır. Oysa edebiyat terimi olarak eleştirinin temelini değerlendirmede oluşturur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmediği. B. Eleştiriye katlanamadığımız. C. Eleştiri sözünün olumsuz anlamda kullanıldığı. D. Eleştirinin nesnel bir bakış açısıyla yapılması gerektiği. E. Eleştirinin değerlendirme anlamı taşıdığı. 21. 1. Hititler tarafından M.Ö. 12. yüzyılda kurulmuş Anemirium. 2. 500 metre genişliğinde ve 1.7 kilometre uzunluğunda olan şehir surlarla çevrilmiş. 3. İyi şekilde korunan antik şehrin deniz tarafında müzik gösterileri ve konuşmaların yapıldığı 900 kişilik alan var. 4. Anemirium'un rüzgarlı burun demekmiş. 5. Sadece duvarları kalan tiyatro yolun sağında. 6. Biraz aşağılarda da frekslere ve mozaikleri görülebilen iki katlı hamam. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. 22. Kim söylemiş iyice bilmiyorum. Bir söz vardır. Kültür öğrendiklerimizi unuttuktan sonra bizde kalan şeydir. Bugünkü yazarlarımızın çoğu pek aceleci. Öğrendiklerini unutmayı beklemeden kültürlü olmak istiyor hepsi. İçlerine sindirmiyor okuyup öğrendiklerini. Pek küçük bilgi dağarcıkları. Ancak 8-10 kitap okumuşlar. Bunun içinde doğru ya da yanlış bir düşünceyle karşılaştılar mı şaşırıyorlar. Büyük bir şey kavradıklarını sanıyorlar. Bu parçada yazar düşüncelerini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? A. Açıklamaya, B. Tartışmaya, C. Tanık göstermeye, D. Karşılaştırmaya, E. Öykülemeye. 23. Doğrusu pek tutkuları olan biri değilim ben. Nedir coşkuyla sarıldığım şeyler diye şöyle bir yokluyorum kendimi. İşin açığı yazıdan, edebiyattan başka bir hırs kıpırdamıyor içimde. Kimi zaman çıkışmıyor değilim kendime. Ne olurdu yazmaktan başka hırslarım da olsaydı. Belki daha renkli, daha cıvıltılı ve coşkulu bir yaşam sürerdin. Dünya gülümserdi sana da. Bir ses eksik olsun diyor içimden. Dünyayı arzulayan her tutkunun ucu sayısız acıya çıkıyor. Bu parçanın yazarı kendisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? A. Yazıdan başka bir tutkunun olmadığına. B. Dünya adına ulaşmak istediği bir hedefinin bulunmadığına. C. Kendini hayatın akışına kaptırdığına. D. Sıkıntılı bir yaşam sürdüğüne. E. Coşku dolu bir yaşam sürmenin hayalini kurduğuna. 24. 1. Geçenlerde Babali yokuşundaki Kültür Bakanlığı yayın evine uğradım. 2. Yeni çıkan kitaplara bakıp yeni kitaplar aldım. 3. Bunlardan biri de Ahmet Kutsi Tecer'in bütün şiirleri. 4. Ahmet Kutsi Tecer, Aşık Veysel'i edebiyatımıza kazandıran önemli bir şahsiyetti. 5. 2001'de basıldığı halde nasılsa farkına varamadığım bu kitap, şairin kızı Leyla Tecer tarafından yayına hazırlanmış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 25. Dün de bugün de Anadolu'nun birçok bölgesi birbirinden değişik lezzette ve özellikle üzümler yetiştiriliyor. Ama Ege, özellikle de İzmir, üzümü neredeyse bir amblem düzeyinde kendine mal etmiştir. Bu yöre bin yıllardır çekirdeksiz üzümlerinin olağanüstü lezzetiyle öne çıkar. İzmir üzümü dendiğinde ise akla Urla ve Karaburun bölgesi üzümleri gelir. Bu bölgelerin bağlarından bugün eskisi kadar çok ürün alınamasa da lezzetleri yerli yerinde duruyor. Bu parçada üzümle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Anadolu'nun birçok bölgesinde yetiştiği. B. Ege bölgesinin çekirdeksiz üzümüyle ünlü olduğu. C. İzmir bölgesinde eskisi kadar üretilmediği. D. İzmir'in sembolü haline geldiği. E. İnsan sağlığı için çok yararlı olduğu. 26. Çağımızda dünya her yönüyle kabuk değiştiriyor. değerler alt üst olmuş. İnsanı insan yapan birçok değer yok oluyor. O yok olan değerlerin yerine de hiçbir değer gelmiyor. Böylesine hızlı kabuk değiştiriyor bu dünya. İnsan bu değişimin acısını yürekten duymaz olur mu? Her insanın yüreğinde değerlerinin yok olmasının acısı var. Durmadan da kanıyor bu yara. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden acı duymaktadır? A. İnsanı insan yapan değerlerin her geçen gün yok olmasından. B. Çağın gittikçe acımasızlaşmasından. C. İnsanların gittikçe bireyselleşmesinden. D. Yerel değerlerin önemini yitirmesinden. E. İnsanlığın teknolojiye yenik düşmesinden. 27. Piste her sürtüşte tekerlekleri hıçkırık tutmuş gibi ses çıkaran uçak, ana binanın önünde durdu. Burası, dünyada hiçbir şelalenin eline su dökemeyeceği, Afrika'nın en heybetli şelalesi olan Victoria Şelalesi'nin güldür güldür aktığı yer. Aynı adı taşıyan 10 bin nüfuslu kasaba, geçimini buradan sağlıyor. Yerleşim merkezine doğru yol alırken sesi hiç çıkmayan şoför ansızın eliyle uzaklarda yükselen dumanı göstererek gürleyen duman diyor. Yöre yerlilerinin Victoria Şelalesi'ne verdikleri isim bu. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Benzetmeden yararlanılmıştır. B. Kişileştirmeye başvurulmuştur. C. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. D. Görsel ve içsel öğelere yer verilmiştir. E. Betimlemelerde nesnellik ağır basmaktadır. 28. 8 türlü sazı ustalıkla çalar Mesut Cemil'in bir de yazı ustalığı vardır ki bunu hünerleri arasında saymayı kendisi bile unutur. Bizde yazılmış biyografilerin en iyisi Mesut Cemil'in babası için yazdığı biyografidir. Mesut Cemil'e babasından sadece olağanüstü bir müziki kabiliyeti değil, kediseverlik de geçmiştir. Bu parçadan Mesut Cemil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Değişik sazları ustalıkla çalabildiğine. B. Güçlü bir yazma yeteneğine sahip olduğuna. C. Babası hakkında bir kitap yayımladığına. D. Kedilere karşı özel bir sevgi duyduğuna. E. Birçok besteye imza attığına. 29. Şair, sevda derinlerdedir, oysa Ferhat üstünü kazmada dağın diyerek Ferhat ile Şirin hikayesine telmihte bulunmuş. Peki bu şiire ne kazandırıyor? Her şeyden önce şiirin çağrışım alanını genişletiyor. Okur, Ferhat ile Şirin'in hikayesini hatırlayıp iki aşk arasında yapılan kıyasla şairin anlatmak istediğini daha iyi kavruyor. Şair ayrıca şiirini geleneğe bağlamış da oluyor. Bu, Doğu kültürüyle beslenmiş okurun şiirden daha büyük haz almasını sağlıyor. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi şairin telmih yapmasını sağladığı yararlardan değildir? A. Şiirin çağrışım alanını genişletmek. B. Şairin anlatmak istediğini daha kolay kavratmak. C. Kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak. D. Okurun şiirden aldığı hazı arttırmak. E. Şiirin geleneğe bağlamak. 30. Şiir yıllıkları birçok genç şairi tanıttı okurlara. Şairler başka başka dergilerde yazan şairlerle yüz yüze gelme olanağı buldu yıllıklarda. Bu hissini dışarı vurmasa da yıllıkların aynasında kendi gerçek suretini gördü. Tutkulu şiir okurları ise ilk kez bu kadar çok dergiden yapılmış seçmeleri ellerinin altında buldu. Karşılaştırma olanağına kavuştu. Bu parçada şiir yıllıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Okura birçok genç şairi tanıma olanağı sunduğuna. B. Şiir yazmaya hevesli birçok gencin sesini duyurmasına olanak sağladığına. C. Şairlerin yıllıklar sayesinde kendi şiirinin durumunu gördüğüne. D. Şiire meraklı okurların birçok dergiden seçilmiş şiirleri bir arada görme olanağı bulduğuna. E. Değişik dergilerde yazan şairlerin birbirleriyle karşılaşmasını sağladığına. Orta Asya Türk Tarihi Bölüm 1. Orta Asya'da Türk kültürünün doğuşu. 1. Türk adının anlamı. Türk sözcüğüne değişik dönemlerde çeşitli anlamlar verilmiştir. Araştırmacılar bunlardan iki tanesi üzerinde durmaktadır. Bu anlamlardan birincisi Türk, Türk, doğan, türeyen, artan anlamlarında, ikincisi ise kudretli, güçlü ve kuvvetli anlamlarında kullanılmaktadır. Türk sözcüğü siyasal isim olarak ilk defa Göktürkler tarafından kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde Türk soyundan bütün toplulukları ifade eden ulusal bir isim olmuştur. Coğrafi ad olarak Türkiye şeklinde ilk defa Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. 2. Türklerin ilk yurdu. Türklerin ilk ana yurdu Altay, Sağan dağlarının kuzeybatısı, Tanrı dağlarının kuzeyi, Hazar denizinin doğusu, Sibirya steplerinin güneyi olarak belirlenmiştir. Orta Asya denizlerden uzak olduğu için karasal bir iklime sahiptir. Türklerin yaşadıkları bu coğrafya onların göçebe hayat tarzını benimsemelerine ve mücadeleci bir karaktere sahip olmalarına neden olmuştur. Kaynakların yetersiz olması Orta Asya'nın en eski devirleri hakkında kesin bilgiler edinmemizi zorlaştırmaktadır. 3. Orta Asya'daki ilk uygarlık merkezleri. Kültür sözcüğünün çeşitli anlamları vardır. Latince'de toprağa işleme demek olan bu tabir, Batı Avrupa dillerinde yüksek genel bilgi anlamıyla Türkçe'ye girmiştir. Kültür, bir ulusun kendine özgü yaşam ve davranış tarzıdır. Ziya Gökalp'e göre kültür, bir ulusun dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, fenli ve lisani hayatlarının ahenkli bir mesmuasıdır. Uygarlık, medeniyet, uluslararası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür. Bu tanımlamalardan yola çıkarak kültür ve uygarlıkla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Kültür, karakter bakımından özel, uygarlık geneldir. Uygarlık, kültürlerden doğar. Bir kültürün varlığı, bir ulusun varlığını veya bir topluluğun varlığı, bir kültürün varlığını gösterir. Kültürün doğuşunda coğrafi durum ve insan unsuru başlıca rol oynadığından ve topraklar ancak yaşadıkları bölge koşullarının etkisi altında kendi kültürlerini kurmaktadır. Orta Asya'da yapılan kazılar sonucunda M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanan kültürlere rastlanmış ve bölgede kurulan Asya Hunları bu kültürlerden etkilenmiştir. Orta Asya'daki kültür çevreleriyle ilgili kısa bilgiler vererek bölgeyi tanıyalım. Anav kültürü, M.Ö. 4500, M.Ö. 1000. Anav kültürü, Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat yakınlarındaki Anav bölgesinde ortaya çıkarılmıştır. Orta Asya'nın en eski kültürü olan Anav bölgesinde yapılan kazılar sonucunda insanların yerleşik hayata geçtikleri, tuğladan yapılmış evlerde oturdukları, dokumacılığı, topraktan ve bakırdan eşya yapmayı bildikleri, koyun, keçi, sığır ve deve besledikleri, tarımla uğraştıkları tespit edilmiştir. Afanasyeva kültürü, M.Ö. 3000, M.Ö. 1700. Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda gelişmiş en eski Türk kültürüdür. Bölgede yaşayan insanların avcılık, hayvancılık faaliyetleriyle uğraştıkları, taştan ve bakırdan eşyalar yaptıkları tespit edilmiştir. Bu kültür, çevresi geniş bir alanı etkileyerek Orta Asya uygarlığının temelini oluşturmuştur. Antronova kültürü, M.Ö. 1700-1200. Altay Tanrı Dağları, Güney Sibirya ve Hazar'ın doğusuna kadar uzanan bölgede gelişmiş bir kültür çevresidir. Afanasyeva kültürüne benzeyen ve daha ileri bir seviyeye ulaşan Antronova kültüründe bakır araçların yanında tunçtan ve altından yapılmış araçlara da rastlanmıştır. Eşyalarını hayvan figürleriyle süsleyen bu kültür, çevresinde yaşayanlar atı evcilleştirmişlerdir. Karasuk kültürü, M.Ö. 1200-700. Bu kültür adını Yenisey Irmağı'nın kollarından biri olan Karasuk Nehri'nden almıştır. Orta Asya uygarlığında demir ilk defa bu bölgede inişlenmiştir. Keçiden dokunan çadırlarla örtülü dört tekerlekli arabaların kullanıldığı tespit edilmiştir. Tagar kültürü M.Ö. 700-100. Abakan bölgesinde ortaya çıkarılan bu kültür çevresi bölgedeki kültürlerin en gelişmiş olanıdır. Bu kültür bölgesinde iki yüzlü keskin hançerler, ok ucuları, iğne, bilezik, küpe ve tarak gibi eşyalara rastlanmıştır. 4. Türklerin Orta Asya'dan göçleri. Türkler M.Ö. 1700'lü yıllardan itibaren Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Milattan önce başlayıp milattan sonra da devam eden göç hareketlerinde siyasal, ekonomik ve sosyal olaylar etkili olmuştur. Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinde iklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusla mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması, Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar, dış baskılardan Çin, Kitan ve Moğol dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri, Türklerin yeni ülkeler fethetmek istemeleri, salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Türkler göçler sonucunda Orta Asya'dan Sibirya'ya, Çin'e, Hindistan'a, Mezopotamya'ya, Anadolu'ya ve Avrupa'ya gitmişlerdir. Göçlerin sonucunda Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır. Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur. Batıya giden Türkler kavimler göçüne neden olmuşlardır. Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir. Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini engellemiştir. Uyarı: Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları çok uzak bölgelere göç etmelerine yardımcı olmuştur. İlk Türk devletleri. 1. Asya Hun İmparatorluğu. Kuruldukları tarih kesin olarak bilinmeyen Hunlar hakkında Çinlilerin verdiği bilgiler M.Ö. 1. bin yılın başlarına kadar uzanır. Hunlar Orhun, Selenga ırmakları ve Ötügen bölgesinde yaşamışlardır. Yazılı belgelerin yetersizliği sebebiyle Hunlardan önceki Türkler hakkında fazla bir şey söylenememektedir. Bu sebeple Asya Hun Devleti hakkında bilgi sahibi olduğumuz ilk Türk devleti sayılmaktadır. Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman, Tuman'dır. Teoman'dan sonra Hunların başına Mete Han geçmiştir. Çinlilerle mücadele eden Mete Han'ın asıl düşüncesi Çin'i etkisiz hale getirmekti. Çin'i yıllık vergiye bağlayan Mete, gücünün sembolü olarak Çinli bir prensesle evlenmiştir. Mete, büyük bir ülke olan Çin'in dışarıdan yönetilemeyeceğini iyi anlamıştı. Kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türklerin asimile olmasından çekinen Mete, Çinlilerle anlaşma yapmış ve onlarla dost kalmayı tercih etmiş ve Çin'den her yıl vergi almakla yetinmiştir. Mete'nin ölümünden sonra zayıflayan Hunlar parçalanmış, bir bölümü Çin'in egemenliği altına girmiş, bir bölümü de batıya göç etmiştir. Batıya göç eden Hunlar, barbar kavimleri Avrupa içlerine sürmüşler, bu gelişme tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan kavimler göçüne yol açmıştır. 375. Kavimler göçünün sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, 395 ve Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır, 476. Avrupa'da yeni milletler ortaya çıkmış ve yeni devletler kurulmuştur. Böylece Avrupa'nın günümüze kadar gelen etnik yapısı oluşmuştur. Kavimler göçü ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı kabul edilmiştir. Bu gelişmeler Avrupa'da feodalite, derebeylik rejiminin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Hristiyanlık barbar kavimler arasında yayılmıştır. Kavimler göçü sonucunda Avrupa'da Hun Devleti kurulmuştur. Bu devlet en güçlü dönemini Atilla zamanında yaşamıştır. Avrupa Hunları doğuda Urallardan, batıda Manş Denizi'ne kadar sınırlarını genişletmişlerdir. Bizans üzerine iki büyük sefer düzenleyen Atilla, bu devleti vergiye bağlamış ve sınırlarını genişletmiştir. Atina'nın ölümünden sonra devlet zayıflamış, Batı Hunlarının bir kısmı Avrupa'da kalarak Latin ırklarıyla kaynaşmış, bir kısmı da tekrar Orta Asya'ya dönmüştür. 2. Göktürk Devleti 552-630. Göktürkler Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Başkentleri Ötügen, ilk imparatorları Bumin Kağan'dır. Avar hakimiyetine son verilerek kurulan Göktürk Devleti, doğuda Japon Denizi, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindistan, kuzeyde Sibirya steplerine kadar sınırlarını genişletmiştir. 11. Kaset 2. Yüzyıl Sonu